Ayrım 2, sayfa 21. Aşık Veysel hangi kültürün eseridir? Anadolu'nun bozkırında bir köy. Devletle ilişkileri asker alma, vergilendirmeden öteye gitmez. Üretim ilişkileri ilkel karasaban ve kağınıdır. Buğday ve arpadan başka tahıl yetiştirilmez. Köyün en zengini iki çift öküz koşarak üretim yapar. Ancak üretilen ile tüketim dengesi arasında büyük uçurum vardır. Hayvansal yiyecekler yetersizdir. Köylü satacak kadar üretemediği için mübadele yapabilecek gelirden de yoksundur. Ancak kışları evi erkeklerinin Çukurova'da yapacakları amelelik bu gereksinimi karşılamaya yeterli olur. Okul yoktur, öğretmen yoktur, sağlık hizmetleri kesinlikle insanlardan uzaktır. Telefon, radyo, elektrik hayalleri süsler. Günlük konuşulan sözcüklerin sayısı belirlidir. İlişkilerde kültürel işlev durağandır. Çağdaş kültür askere gidip gelenler Çukurova'da amelelik yapanlarca sağlanmaktadır. İşte böyle bir ortamda Anadolu bozkırında yoksulluk ve eksiklik için dünyaya geliyor Aşık Veysel. 1894 yılı Osmanlı Devleti'nin çöküm döneminin önemli bir yerindedir. Avrupa'da başlayan sanayi devrimi süratle yükselen ekonomik güç Osmanlı Türkiye'sini de her alanda geriye götürmektedir. Kıtlık ve sefalet kol gezer, her tarafı eşkıya soymaktadır. Osmanlı'ya bağımlı devletler bir bir bağımsızlığını kazanmaktadır. Ülkenin her tarafında savaş havası esmektedir. Bu koşullarda Anadolu'nun orta yerinde bir yoksul bozkır köyüne devletin bir köye ulaşma gücü ne kadar olur? Devlet zaten hiçbir köye, hiçbir taşra kentine yatırım yapmak şöyle dursun, İmece'ye yaratılan yatırımlar da engellenmektedir. Aşık Veysel böyle bir ortamda nasıl çıkmıştır? Türkçenin en güzel kullanımını, onca bilgi birikimini nasıl kazanmıştır? İşte bunun yanıtını aramak Veysel gerçeğini daha da güçlendirir. Bugüne kadar Aşık Veysel'le ilgili çok şeyler yazıldı, çok şeyler söylendi. Ancak bunların hiçbirisi asıl nedeni anlatmaya yetmedi. Hep dendi ki Veysel 7 yaşında gözleri kör oldu. Herkes askere gidince Veysel evlendirildi. Karısı çok güzeldi, Veysel'i sevmedi, kaçtı. Bunlar Aşık Veysel'de bulunan gerçeklerdir. Ancak onu tam anlamaya yeter mi? İşte bunların yanıtını bulmak Veysel gerçeğini tümüyle ortaya koyar. Aşık Veysel her şeyden önce çok iyi bir gözlemcidir. Zihninden geçenler onun gözlemleridir. Dikkatle dinleyen, onları akıl süzgecinden geçiren ve kendisini kanıtlamak için de sürekli bunların neden ve niçin ilişkilerini yanıtlar. Osmanlı devlet yapısının öz kültürü Arap-Fars karışımı Osmanlıcadır. Bu ise Türkçeden az nasip almış bir yapıdır. Türkçenin ve Türk dilinin aşağılandığı, horlandığı bir ortamda bu kültürü onurluca taşıyan bir kitle vardır. Ve bu kitlenin yetiştiği bir ortam vardır. Bu Alevi, Bektaşi tekke ve ocaklarıdır. Burada Türkçeden başka şeyler konuşulmaz. İslami dualar bile Türk dilinden yapılır. Bu kurum devletin dışladığı ve fırsat vermediği için gizli ve gizlilik içinde kendi öz kültürel değerlerini dağın zirvelerine kurdukları tekkelerde yaparlar. Köylerdeki Alevi Kızılbaş ocakları ise bu kültürün adeta fışkırdığı alanlardır. Yazılı olmamasına karşın kültür dilden dile, nesilden nesile aktarımla sürdürülür. Bunun taşıyıcısı iki misyoner vardır. Bunlardan birincisi dede ve babalar, ikincisi halk ozanlarıdır. Dede, baba ve halk ozanları öldürülmeleri pahasına bu kültürü köy köy, kent kent taşıyıp yaşatmaktadırlar. Dede ve babalar yılda birkaç kez kendi alanına düşen köylerde cemler yapıp toplumsal eğitimi ve öğretimi bu anlamda vermektedir. Halk ozanları da cemlerde yaptıkları zakirlik görevlerini saz çalıp, deyiş söyleyerek yapmaktadırlar. Yılda birkaç kez yapılan cem toplantılarında toplum çok şeyleri alıp belleğine yerleştirir. Halk ozanlarının zaman zaman köyleri gezerek insanlara taşıdıkları bu kültür de büyük önem taşımaktadır. Aşık Veysel de böyle bir ortamdan yetişmiştir. Çevre köylerde yaşayan zamanın büyük ozanları Aşık Veysel'in yetişmesinde etkili olmuştur. Aşık Veli, Agahi, Kemter, Aşık Hüseyin, Serdari, Ali İzzet gibi ozanlar Veysel'in hem çağdaşı hem onun yetişmesinde öncülük yapmış ozanlardır. Aşık Veysel onların cem ve cemaatlerinde iyi bir dinleyici, iyi bir ezberleyicisidir. Ayrıca Aşık Veysel Ortaköy'de bulunan Mustafa Abdal, Sivri Alan'da bulunan Gani Abdal gibi iki büyük Bektaşi tekkesinin etkisi altında gelişmiştir. Aşık Veysel ve yetiştiği çevre. Cumhuriyet dönemi ozan ve ozanlık geleneği içerisinde Aşık Veysel'in büyük bir yeri vardır. Onun adı Cumhuriyet ve Atatürk devrimleriyle birlikte anılır. Bugüne kadar Aşık Veysel'le ilgili çok şeyler yazıldı. Kimileri onu ozanlık geleneğinin son halkasıdır, kimileri de şişirilmiş bir balondur sözleriyle tanımladılar. Ancak bu görüşlerin ikisine de katılmak olanaksızdır. Birincisi, Aşık Veysel ozanlık geleneğinin son halkası olamaz. Yaşam devam ettiği sürece ozanlığı oluşturan koşullar var oldukça yeniden halk ozanları da çıkacaktır. İleriki koşulların nasıl ortamlar yaratacağı şimdiden kestirilemez. Şişirilmiş balon tanımlaması ise lüks söylenmiş bir tümcedir. Aşık Veysel'in nasıl bir ozan olduğunu anlayabilmek için onun şiirlerini iyi okumak, anlamak sanırım yeterlidir. Aşık Veysel şiire bir görev yüklemiştir. Şiirlerinde içi boş sözcükleri bulamazsınız. Gözleri görmez ancak Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas Kongresi içindeki Atatürk karşıtlarının oyunlarının bulanık fikirler olduğunu söyleyecek kadar da sezgisi kuvvetlidir. Tasavvuf anlayışı içinde yetişmesine karşın yönelimi Cumhuriyet'ten yana olmuştur. Sevda şiirlerinin içinde bir hazine saklıdır sanki. Bu hazine insanlığın sevgi felsefesidir. Güzelliğin on para etmez, şu bendeki aşk olmasa sözü sıradan bir söz değildir. Saklarım gözümde güzelliğini, her nereye baksam sen varsın orada. Kalbimde saklarım muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada. Aşk üzerine söylenmiş sevgi, sevda üzerine, sazın tellerine ak kağıda yansıtılmış en güzel dörtlüklerdir. Bu dörtlüklerde Veysel'in şişirilmiş birisi olduğunu görmek kolay olmasa gerek. Doğa insanın anasıdır, büyüten, besleyen, var edendir. Bütün güzellikler doğada yansır, ana kucağıdır doğa. Sevgidir, sevdadır. Üretendir, yediren ve kucaklayandır. İnsan doğadan gelir, doğaya, toprağa döner. Ondan gayrı sadık yer yoktur. Karnın yardım, kazma inan, belinen. Yüzün yırttım, tırnağınan, elinen. Yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim kara topraktır. Aşık Veysel'in şiirlerinin özü budur. İnsanın yüzüne yansıtır doğayı. Bir ayna tutar gibi tutar insana. Kendini gösterir, insanın insan olduğunu anımsatır. Aşık Veysel'deki vurgu Cumhuriyet devrimleri üzerinedir. O nedenle de çağının en devrimci ozanıdır. Yaşadığı çağın koşullarını seslendirmiştir. Güzellikleri ve çağdaşlığı övmüş, tehlike ve kötülükleri yermiştir. Çağcıldır Veysel, ondan Pir Sultan Abdal olmasını beklemek, neden sosyalist olmadığını sormak haksızlık olur. Aşık Veysel de Osmanlı despotizm döneminde yaşamış olsaydı, bu yürekle elbette Pir Sultan Abdal gibi şiirler yazardı. İstemem dünyanın saltanatını, süslü giyimini, Arap atını, bilirsin Türklüğün var kıymatını, vatanım milletim bana kâfidir. Yine Veysel meydan okumasını da bilmiştir. Aynen Pir Sultan Abdal gibi taşın kendisine dosttan geldiğini bilir. Ona göre tedbirini alır. Veysel bu sevdadan vazgeç dediler. Olup bitenleri yaz geç dediler. Sevdiğin kapıdan az geç dediler. Acı sözü sevdiğimden işittim. Aşık Veysel 1894 yılında doğmuş, seferberlik ve Kurtuluş Savaşı'nın en fırtınalı dönemlerinde gençliğinin en delikanlı çağını yaşamaktadır. Ancak savaşa katılamamaktadır. Gözlerinin görmemesinden dolayı kurtuluş mücadelesi içinde kendisinin olmaması onun şiirlerine de yansır. İsterim hayatta düşmanla savaş, milletime kurban olaydı bu baş. Nasip değilmiş şehitlik kardeş, imanım niyetim bana kâfidir. Aşık Veysel en çok Kerbela Hasan Hüseyin adına şiir söylememekle, öncelikle köylüleri tarafından sonraları da Alevilerce eleştirilmektedir. Bu eleştiri yanlış bir eleştiridir. Aşık Veysel'in bu konuda söylediği birleştirici şiirleri en büyük kanıttır. Yezid nedir ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş, bizi yakar bizim ataş, söndürmektir tek çaresi. Aşık Veysel zoru başarandır, kurtuluş kazanımlarını anlamak Veysel'e kısmet olmuştur. Ayrıca ömrünün sonuna kadar Cumhuriyet'in yaşatılması konusunda mücadele vermiştir. Kimse Aşık Veysel için suya sabuna dokunmadı diyemez. 1950'li yıllarda Demokrat Partisi'nin Türkiye'yi cephelere ayırdığı dönem söylediği şu mısralar ne kadar anlamlıdır. Manasız mantıksız vatan cephesi, vatan milletindir bu neyin nesi, maksat Menderes'in seçim dalgası, Menderes yok memleket var bu yolda. Aşık Veysel yeri gelmiş iktidarı, yeri gelmiş Tanrı'yı eleştirmekten de çekinmemiştir. Kainatı sen yarattın, her şeyi yoktan var ettin. Beni çıplak dışarı attın, cömertliğin nerede senin? Bütün bunlara karşın Aşık Veysel nasıl bir çevrede yetişmiş, kimlerden etkilenmiştir? Bugüne kadar bu konu çoğu araştırmacılarca eksik söylendi, eksik araştırıldı. Ancak ben bu satırların yazarı, Aşık Veysel'in bitişik komşusu olarak çocukluğumdan beri onun yanında büyümüş, bir çocukluk ve gençlik gözlemlerimde onu iyi izlediğim kanaatindeyim. Aşık Veysel'in Cem ve Dede çevresinde yetişmiş bir ozan olduğu gözlerden kaçmaktadır. İlkokul öğrencisiydim. Köyde okur yazar pek yoktu. Karlı kış gecelerinde sabahlara kadar sohbetler yapılır, cem olunur, cem kitapları birlikte okunurdu. Bu konuda her gün geç saatlere kadar kitap okurdum. Bazen yalnız günlerde Veysel emmi, Kerem ile Aslı, Pir Sultan, Aşık Garip kitaplarını nereden bulursa bulup getirir bana okuttururdu. Küçük oğlu Bahri ise köy dışında öğretmen olmak üzere okuduğu için kışın bu iş bana kalırdı. Aşık Veysel'in köydeki yakın arkadaşları ilginç kişiliği olan kimselerdi. Bitişik komşularından Kürt Kasım gezmiş dolaşmış, yer yurt görmüş, belirli bir gezginci kültürü almış birisiydi. Aşık Veysel'le aynı yaşta ve en yakın arkadaşıdır. Veysel emmiyle geç saatlere kadar ahır denilen hayvanların bağlı bulundukları mekanda oturma ve yatma yeri olarak kullandığından burada keman çalar, saz tamiri yaparlardı. Kürt Kasım köyde tek keman çalan birisidir. Aslen Zaralı olup bu köye iç güveysi olarak gelmişti. Veysel emmiyi Sivri Alan'ın dışına Sivas ve Zara'ya götürmüş, oradaki tekke ve türbelerde ziyaretlerde bulunmuşlardı. Veysel emmi belirli bir kültür seviyesini Zaralı Kürt Kasım'la dolaşarak kazanmıştı. Sivri Alanlı Ali Özsoy dede ise Arapça ve Farsçayı iyi bilen yörenin az rastlanır aydınlarından birisiydi. Aşık Veysel önemli bir etkileşimi kuşkusuz Ali Özsoy dededen almıştır. Yine köyün önemli dede ve zakirlerinden Hıdır dede Aşık Veysel'in en yakın dostudur. Çünkü Hıdır dede her ne kadar Ali Özsoy kadar bilinçli bir dede olmasa da çok iyi deyiş okuyup iyi saz çalan birisidir. Hıdır dedenin saz ve sözünü herkes dinlemekten büyük zevk alırlardı. Aşık Veysel'i iyi anımsarım. Harman zamanı öğlen üzere dinlenme adında harmanın bitişiğinde evi bulunan Hıdır dedeye uğrar, bir iki saat saz çalıp türkü söylerlerdi. Çoğu zaman Ali Özsoy dedeye, ''Ali efendi gel Hıdır'a deyiş söyletelim.'' diyerek birlikte sazlı sözlü sohbet yaparlardı. Bu sohbetler Ali ve Hıdır dedelerin köyde bulundukları her zaman yapılırdı. Köyün ileri gelenleri de bu üçlüyü dinlemek için sabırsızlıkla işlerini bitirmeyi beklerlerdi. Sohbetlerin büyük bölümleri ise Cingöz Hasan Ağa'ya gelen dedelerin yaptıkları cem sırasında olurdu. Burada dedelerin tartışıp fikir alışverişinde bulundukları olurdu. Veysel emmi de bu tartışmalara esprili bir üslupla katılırdı. Yöre ozanları olan Ali İzzet, Devrani, Aziz Üstün gibi ozanlar geldiğinde de büyük bir tartışma ve sazlı sözlü dem alınırdı. Aşık Veysel'i etkileyen diğer bir olay da yörenin bizim ulaşamadığımız dönemlerde yaşayan ozanları olan Kemter, Agahi, Aşık Hüseyin, Aşık Veli, Kul Sabri gibi ozanlar olmuştur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Aşık Veysel Alevi Bektaşi dedelerinin etkisindedir. Ancak bunun cephesini Cumhuriyet'e, Cumhuriyet devrimlerine ve Türkiye'ye dönmesi büyük bir başarıdır. Aşık Veysel bunu başarmıştır. Aşık Veysel'i yetiştiren çevre bu ortam olurken, Aşık Veysel'i de büyüten bu yönelimidir. Bu yönelim Mustafa Kemal çizgisidir. Aşık Veysel'in Bektaşiliği ve Mürşidi Salman Baba. Nejat Birdoğan ağabey İstanbul'dan telefon eder. Güla, Aşık Veysel Alevi mi, Bektaşi mi? Olur mu hocam diyorum. Bunca yıllık Veysel'e neden böyle bir soru? Akşam eve geldiğimde düşünüyorum. Bunca yıllık Alevilere, hele Veysel'e neden böyle bir soru soruluyordu? Üstelik beğendiğim bir araştırmacı yazar Nejat Birdoğan. Aşık Veysel konusunda bir de Aşık Veysel antolojisi hazırlamıştım. Usta Ozan'la ilgili yazılmış bütün makale, röportaj, anı ve fıkraları okumuştum. Hiçbir yazar, araştırmacı Veysel'le ilgili bu anlamda tek kelime yazmamıştı. Zaten Veysel'i bu konuya yakıştırmayan çok kimse vardı bu yazarlar arasında. Veysel ne Alevi ne de Bektaşi, ikisi de olamazdı. Olmamalıydı. Herkes zaten Veysel'i kendi mecrasına çekmeye çalışıyordu. Nejat ağabeyin sorusu beni çocukluk yıllarıma götürdü. Aşık Veysel'le aynı köyden olmamız yanında evlerimiz, üretim yaptığımız harmanımızla bitişik. Çocukluğum hep onun yanında geçti. Nejat hocanın sorusu beni yeni şeyler araştırmaya yöneltti. Köyümüzde dedeci, dervişçi ikilemini anımsarım hep. Bunlar da nedir diye merak edip soramadım kimseye. Aşık Veysel'le ilgili daha önce yazdığım bütün makalelerde yeni bir takım şeyler bulurdum hep. Aşık Veysel'in Kürt Kasım'la olan yakınlığı, Ali Özsoy dede ve Hıdır dedelerle ilişkilerini, hele iyi bir dedeci olan Cingöz Hasan'ın itikatı ve Veysel'le arkadaşlığı. Köye gelen dedelerle Aşık Veysel'in ilişkileri, geceleri cem toplantılarında söylenen sözler çocukluğumda kafamda kalanlardı bunlar. Dedeci, dervişçi. Sırrı bu sözlerde çözüyorum. Alevi, Bektaşi, dervişçi sözü burada Bektaşiliği ifade ediyor. Sivri Alan köyü Şarkışla ilçesinin emlek köylerinden birisidir. Emleki araştırmacı gözüyle gezenler her Alevi köyünde bir Bektaşi tekkesine rastlayacaklardır. Sivri Alan köyünde Gani Abdal, Ortaköy'de Mustafa Abdal, Hardal'da Muhtar Baba, Meçit köyünde Salman Baba vesaire. Bu dağ köylerindeki Bektaşi tekkeleri insanı ister istemez 1800'lü yıllara götürüyor. 1826 yılında Bektaşi tekkelerinin Sultan II. Mahmut tarafından kapatılması ve bazılarının da yıktırılması, ardından geçen 42 yıllık süreçte Sultan Abdülaziz babası Mahmut'un yaptıklarının çok yanlış olduğunu, başka tarikatların etkisiyle babası Padişah Mahmut ve çevresince Bektaşiliğe haksızlık yapıldığını anlar ve bunun düzeltilmesi yoluna gider. Ancak artık Bektaşi mallarını geri vermesi ve tekkeleri yeniden açması bile bu tarikatı eski gücüne kavuşturamayacaktır artık. Ancak kentlerden köylere yönelen Bektaşi tekkeleri Alevi köylerinde tam bir birlik sağladılar. Zaten Bektaşilik Aleviliğin eğitim gören ve eğitilmiş kesimini ifade etmektedir. Alevilik dedeler aracılığıyla köy evlerinde cem toplantılarında sürdürülürken, Bektaşilik ise tekkeler aracılığıyla kent ve köylerde muazzam bir örgütlülük örneği sergilemişti. Sivri Alan köyü diğer Alevi köyleri gibi iki yüksek dağın vadisindedir. Yavuz Sultan Selim'in katliamından kaçanlar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Vahşi ormanlar arasında bir su gözesi bulunan bu alanda önceleri birkaç Türkmen ailesi ağaçları keserek ev yeri açmışlar. Zamanla birbirlerinin akrabasını bu yerleşim alanına taşıyan kimseler burasına bir köy kurmuşlar. Önceleri Söbelan adıyla anılan köy sonradan Sivri Alan adını almış. Bu adı almasının nedeni köy yerleşim yeri olarak açılan alanda sivri bir tepenin bulunmasındandır. Birçok savaştan, yüzyılların bitiremediği isyanlardan canlarını kurtararak bu alanlara yerleşen emlek köylüleri, üretim ve tüketim ilişkilerini kendi buldukları yöntemlerle sürdürüyorlardı. Alevi Bektaşi düşüncesinin koşullar gereği ortaya koyduğu kurumlar harfiyen uygulanıyordu. Müsahiplik sistemi dayanışma açısından büyük yararlılık sağlamıştı toplum üzerinde. Çünkü dünyadan habersiz bir toplum yaşamaktadır. Bu kapalı toplumun devletle ilişkileri asker ve vergi almadan başka bir anlam taşımamaktadır. Birçok savaştan, yüzyılların bitiremediği isyanlardan canlarını kurtararak bu alanlara yerleşen emlek köylüleri, üretim ve tüketim ilişkilerinde kendi buldukları yöntemlerle sürdürüyorlardı. Alevi Bektaşi düşüncesinin koşullar gereği ortaya koyduğu kurumlar harfiyen yaşama geçiriliyordu. Toplum birbiriyle yol kardeşi, musahip oluyordu. Köydeki kavga, doğuş, kız kaçırma, adam yaralama, küskünlük ve benzeri suçlar dedeler tarafından çözüme ulaştırılıyordu. Alevi Bektaşi'nin bu yüzden devlette hiçbir suçlusu bulunmazdı. Her türlü uyuşmazlığın çözümü cem törenlerinde bulunuyordu. Osmanlı Devleti'nin düyun-u umumiye hakimiyetine girdiği ve Avrupalı'nın hasta adam diye nitelediği bir dönemde bu çevrede bulunan köylerde bir hareketlilik, bir canlılık, hatta iyi bir sanat alışverişi vardır. Okulun, yolun, sağlık kuruluşunun bilinmediği yörede çağının en büyük ozanları yetişmişti. Kemter, Agahi, Aşık Veli, Serdari ve diğerleri. 1894 savaşın ve kıtlıkların yoğun olarak yaşandığı bir zamandı. Askere giden kimselerin dönüşlerinin mucize olduğu, asker kaçaklarının ve eşkıyanın kol gezdiği, üretilen ürünlerin üçte birinin vergi diye alındığı, yöre beylerinin Alevi Bektaşi köylerini baskı altında tuttuğu bir dönemdi, Aşık Veysel'in doğum yılları. Tekke ve ocaklar işlevlerini en inançlı, en inançlı ve en sağlıklı bir biçimde yürütmekten geri kalmamaktadır. Öylesine yoğun sürdürülen inanç, itikat ve yol, içecek su, teneffüs edilecek hava kadar önemlidir. Halk ozanları sürekli gezerek halkın eğitimine dedenin yanında katılır, babalar ve dedeler sıkı bir işbirliği içinde halkının moralini yükseltmeye ve imece usulü üretim ve tüketim yapmaya özen gösterirlerdi. Küçük Veysel çocukluk ve gençlik yıllarını böyle paylaşımcı, yaratımcı bir ortamda geçirmiştir. Gözlerinin görmemesi, arkadaşlarının, yaşıtlarının askere alınmasının Veysel'de yarattığı iz ve imrenti, onun ufkunun öğrenmeye yöneldiği anlamdadır. Cemlerin vazgeçilmez çocuk izleyicisini çoğu kez toplantıdan dışarı atarlarken Veysel gizliden konuşulanları dinlemektedir. Edep erkan, cem-cemaat ilişkileri daha çocuk yaşta belleğinde yer etmiştir. Veysel'in babası Karaca Ahmet Ortaköy Bektaşi Tekkesi'nde Mustafa Abdal Baba'ya bağlıdır. Tekkenin sürekli takipçilerindendir. Tekke post dişini Mustafa Abdal Baha'nın Karaca Ahmet'e Veysel'e saz öğretelim. İleride zakir olur sözleri ve bir de Karaca Ahmet'e saz vermesi, sazın ilk derslerini de yine Sivri Alan köyünden bir Bektaşi aydını Molla Hüseyin'den alması Veysel'in ilk yönelimlerini de ortaya koyuyordu. 1925 yılına gelindiğinde 677 sayılı tekke ve zaviyeler yasası bütün tekke ve dergahlarla birlikte Bektaşiliği de yasaklıyordu. Ancak bu koşullarda alışkanlık birden kesilivermiyordu. Toplumun yine de eğitim ve öğretime gereksinimi vardı. Bütün köylere okul yapmak, eğitim odaları açmak kolay mıydı? Buna karşın Alevi köylerinde ocakların kapatılmadığı gibi Bektaşi tekkeleri de gizliden eğitimi sürdürmekteydi. Yasa gereği 1925 yılında Hacı Bektaş dergahı bir hüzün içinde kapısına kilidi vururken son dede baba Salih Niyazi 12 halife babaya şu sözlerle veda ediyordu. Başınızın çaresine bakın. Bu sözler aynı zamanda bir veda etmenin yanında bir işareti de taşımaktaydı. Yola devam. Ama hangi koşullarda olursa olsun 12 halife babadan 3'ü Şarkışla'nın emlek köylerine gelir. Hakkı Baba, Muhtar Baba, Salman Baba. Salman Baba daha önce Hardal köyünde halife baba olarak görev yapmış, dergahının kapatılmasının ardından soluğu Salih Niyazi dede babanın yanında almıştı. Bütün halife babaların toplandığı dergahtaki hüznün yeniden yeşermesi, insanlığa hizmet etmenin, toplumu eğitmenin yolu, cumhuriyete fayda sağlamaktan geçeceğinin bilincini taşıyan dede baba, aynı zamanda Mustafa Kemal'in hemşehrisi ve tanıdığıydı. Salman Baba da Mustafa Kemal'i çocukluğundan tanıyordu. Onun devrimlerine hizmet etmek, toplumu okulsuz bırakmamak için göreve devam gerekliydi. Sivri Alan köyünden Salman Koç Yiğit anlatıyor. Babam anlatırdı, Salman Baba bizim köye geldiğinde onu yerleştirecek yer aradık. Sivri Alan köyüne tekke kursak ikicilik çıkar. Çünkü dedeciler çoğunlukta. Ne yapalım, ne edelim diye düşündük. Köyümüzün 5 kilometre kuzeyinde Meçit köyü var. Orada da Bektaşi dergahına bağlı dervişçiler yaşıyor. Yörenin bağlı yol erleri bir araya toplanıp Salman Baba'yı Meçit köyüne yerleştirmeye karar verdik. Bunların içinde Veysel'in babası Karaca Ahmet de vardı. Meçit'ten bir arazi alıp kısa sürede babaya bir tekke kurduk. Salman Baba'nın yöreye yerleşmesi, kendisine genişçe bir arazinin tahsis edilmesi kısa sürede yörede etkisini göstermiştir. Çünkü Salman Baba tembelliği ve hazır yiyiciliği sevmez, sürekli çalışan birisidir. Köylülere patates, soğan, turp, salatalık ve domates yetiştirmeyi öğretmiştir. Köylüler artık Salman Baba nedeniyle sebzeye kavuşmuştu. Salman Baba ünlü bir babadır. Kısa sürede yörenin ileri gelenleri dergahta toplanmış, tekke bir eğitim merkezi durumuna gelmişti. Meçit köyünden Enver Hasgül anlatıyor. Baba köylüye üretmeyi öğretti. İki sürü koyun ve keçisi vardı. Ev ev gezer, herkesi bir şeylerle uğraşmaya ikna ederdi. Kulağında bir küpe vardı. Mengüş mü ne derlerdi. Mengüşü sürekli takmaz, İmam Hüseyin yasında, bir de kurban bayramlarında takardı. Salman Baba'nın dergahı kitaplarla doluydu. Her gün sabahlara kadar dervişlerine okur ve okuduklarını tartışırlarmış. Bunları hep bana babam anlattı rahmetli. Ben zaten o zaman çocuktum ama yine de buraya gitmekten zevk alırdım. Ben de o çocuk yaşta çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Enver Hasgül, Salman Baba'nın babaları aralıklı zamanlarda köylere eğitim amaçlı gönderdiğini de söylemektedir. Şimdilerde Salman Baba tekkesi yalnızlığa itilmiş durumda. Ama köylüler yine de babanın türbesi etrafına yaprak bile düşüp kirletsin istemiyorlar. Benim de ortaokul ve lise yıllarında adını sıkça işittiğim yörenin aydınları vardı. Örneğin Dursun Efendi denilen Peyik köyünden Dursun Baba, Orta köyden Başaran Efendi, Hüyük köyünden Mehmet Efendi gibi şahsiyetler ve Emlek'in köylerindeki köy ileri gelenleri mutlak Salman Baba tekkesinden geçmişlerdir. Burada sohbetlere katılan kimseler okulun ve öğretmenin olmadığı Cumhuriyet köylerinde eğitmenlik yapmaktaydılar. Kendi köylerinde halkını geniş bir odada okuma yazma öğretme alışkanlığı Salman Baba'nın çabalarının ürünüdür. Buna benzer Anadolu'nun çeşitli Alevi köylerinin eğitimi Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle yapılmaktaydı. Arnavut kökenli Salman Baba'nın Mustafa Kemal'le ilkokulda başlayan dostluğu bu babanın iyi bir cumhuriyetçi, iyi bir Atatürkçü olmasını da sağlıyordu. Aşık Veysel'in Bektaşi babalarıyla ilişkileri küçük yaşlarda başlamıştır. 7 yaşından beri sürekli babaların sohbetlerine kendisini hazırlamıştır. Yakın arkadaşı Kürt Kasım'ın oğlu Süleyman Doğan anasının anlattıklarını şöyle aktarıyor. Hasan Baba Ortaköy Mustafa Abdal tekkesinden bize geliyor. Çünkü dedem ve ninem tekkenin hizmetkarlarıdır. O gün Karaca Ahmet de bizim evdedir. Baba Karaca Ahmet'e Veysel sazı öğrendi mi? Gelsin de bir dinleyelim diyor. Veysel'in çaldığı sazı beğenmeyen Hasan Baba hiddetlenip elindeki sazı yükün üstüne tavana fırlatıyor. Saz kırılmıyor. Dervişler işte öyle hiddetlenirler ya. Aşık bu durumdan çok etkileniyor, çok hırslanıyor ve artık gece gündüz saz çalmayı kısa sürede öğreniyor. Süleyman Doğan'ın anlattıkları ilginçlikler taşımaktadır. Biz fakir bir aile olduğumuz için ısınma problemi var, barınma problemi var. Ahırda malların, davarların arasında babam bir yer yapmış, kışları orada kalıyoruz. Veysel Emmi ile babam sürekli buluşur, konuşup dertleşirlerdi. Babam keman çalıyor, Veysel Emmi'nin de sazını onarıyordu. Sık sık görüşmek için bizim ahırla onların evinin arasından bir delik açmışlardı. Her zaman bu delikten konuşurlar. Her ikisi de dervişçi oldukları için sık sık Salman Baba'ya birlikte gider, günlerce kalırlardı. Aşık Veysel'in öğretmen oğlu Bahri ise Salman Baba Veysel ilişkileri konusunda şunları söylüyor. Küçüktüm, babamla Meçit köyüne eşekle gittik. Babam, oğlum beni 3 gün sonra gel al derdi. Aşık Veysel'in haftalarca Salman Baba ile sabahladıklarını Meçit köyü yaşları söylemektedir. Aşık Veysel'in baba ile ilişkileri tasavvuf şiirlerinin oluşumuna öncülük yapmıştır. Göklerden süzüldüm, tertemiz indim. Yere indim, yerli renge boyandım. Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm. Puslu günah kirli renge boyandım. Veysel, yoktan geldim, yok oldum geçtim. Ben diyenler yalan, gerçeği seçtim. Bir buhar halinde göklere uçtum. Kayboldum, o sırlı renge boyandım. Yayılmış damarda kanı görüyorum. Yerleşmiş cesette gizli sır bende. Salman Baba makamında günlerce okunan kitaplar ve tartışmalar konusunda Meçitli Bektaşi Enver Hasgül'ün söyledikleri şu sözler, buranın ne derece önemli bir okul olduğunu ve Salman Baba'nın kamil insan mertebesinde bir zat olduğunu göstermektedir. Bizim köyde okumayı bırak, okuyan insan görmek bile mümkün değildi. Yine de tekkede kitap okunup tartışmaların yapılacağı gizli toplantıları hatırlarım. Bu toplantılara herkes alınmazdı. Salman Baba'nın özel konukları olurdu. Her seferinde de babam Salman Baba'dan izin alarak beni de götürürdü. Veysel Baba'yı küçüklüğümde hep Salman Baba'nın sohbetlerinden hatırlarım. Bazen kalabalık olunca da halka saz çalarlardı. Tekkeye Veysel'le birlikte küçük Veysel de gelirdi. Veysel'in şu dizelerinde bu sohbetlerin izlerini görmek çok daha kolay olmaktadır. Saklarım gözümde güzelliğini, her nere baksam sen varsın orada. Kalbimde saklarım muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada. Enel Hak felsefesinin izlerini taşıyan bu dizeler, Yunus ve Kaygısız'la aynı paralellik taşımaktadır. Veysel'in tasavvuf söylemlerinde hep takiye vardır. Bir sevgiliye söylemiş gibi tanrı anlayışını gizlilik içerisinde vermektedir. Zaten aşık Veysel'in ustalığı da burada gizlidir. Her nereye baksam onu görüyorum, aynaya bakarsam onu görüyorum. Aşık Veysel'in tasavvuf içeren dizeleri ve döneminde söylediği samah ve deyişleri, onun ne derece Bektaşi felsefesine bağlılığını ve bunun devamı olarak da Cumhuriyet Atatürk Türkiye sevdasına dönüşmesi Bektaşi söylemlerine denk düşmektedir. Aşık Veysel'i 1944 yılında Hakk'a yürüyen Salman Baba yönlendirmiştir. Onun Cumhuriyet şiirlerine ağırlık vermesinde Salman Baba'nın etkileri çoktur. Çünkü Salman Baba Atatürk konusunda babalara ve dervişlere en güzel sözlerle öğüt vermektedir. Alevi ve Bektaşilerin Cumhuriyet ve Türkiye ile kucaklaştığını sivri alanlı Bektaşi aydınlarından Bekir Sami Bozkurt şöyle söylüyor. Veysel Baba ile Salman Baba öldükten sonra Meçit köyüne sık sık birlikte giderdik. Veysel Baba'yı derin bir hüzün kaplardı. Bize hep baba ile yakın ilişkilerini ve dostluklarını anlatırdı. Onun ne derece kendisini etkilediğini, yazdığı şiirlerinin çoğunda onun yönlendirmesi bulunduğunu söylerdi. Hatta Mustafa Kemal'in ölümünün ardından Ağlayalım Atatürk'e adlı ağıtını dinleyince babanın ağladığını söylerdi. Derdi ki baba olmasaydı belki de Veysel bugünkü Veysel olmayacaktı. Belki söylediği şiirlerinin içi boş olacaktı, manasız, mesnetsiz olacaktı. Tanrı anlayışını ve Tanrı'ya bakışı söylediği şu dörtlüklerde ümmi bir kişinin ya da eğitilmemiş bir ozanın söyleyeceği sözleri bulmak olası değildir. Hayyama görünmüş kadehde meyde, neyzene görünmüş kamışta neyde, Veysel'e görünür mevcut her yerde, ne sen var ne ben, var bir tane Gaffar. Aşık Veysel'i bazılarının söylediği gibi son halka yapan sır asıl buradadır. Bir Bektaşi babası tarafından yetişecek, üstelik bir tekkenin sürekli takipçisi olacak ve bütün Türkiye'yi, insanlığı, doğayı ve sevgiyi kucaklayan şiirler yazacak. İşte Veysel'in büyüsü budur. Yoksa 200 haneli bir dağ köyünde doğan ve 30 yaşına kadar köy dışı görmeyen bir kişinin yazacağı bu güçlü şiirleri beklemek saflık olur. Aşık Veysel'in hamdım piştim elhamdülillah diyen Yunus'tan farkı sadece aradaki çağdır. Veysel de Salman Baba ocağında pişmiş, Türkiye'ye bir büyük ışık yakmıştır. Araştırmacılar ve Veysel'le röportaj yapanlar, onu yazanlar, saz ustasını, arkadaşlarını öğrendiler, yazdılar. Ancak onun asıl hocası konusunda Veysel'i sağlığında deşeleyemediler. Onunla sağlıklı bir görüşme, ön yargısız bir muhabbet, Veysel'in geç kalmış bir yanını daha erken çözerdi. Ama Cumhuriyet takipçisi aydınlar Veysel'in sadece bir yönüyle ilgilendiler. Onun yetişmesindeki etkiler ve öğreticilerine girmediler. Alevi cemlerinin, yöre ozanlarının, Salman Baba'nın, Kürt Kasım'ın Veysel üzerindeki etkilerini toplumdan gizlemek, görmezlikten gelmek Cumhuriyet'e bir şey kaybettirmez. Aksine Cumhuriyet'i destekleyen, ona fikirsel mayak atan bu özellikler toplumun da önünü açar. Hatta Cumhuriyet Türkiye'sinde büyük bir destek olurdu. Aşık Veysel'i ya ümmi diyeceğiz, onu vahilerle anlatacağız ya da bu güçlü şiirlerinin arkasındaki ışığı göreceğiz. Sanıyorum Veysel Baba ile ilgili noktalar artık bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Onun son çıkan kaseti Samahlar ve Deyişler, Fransızların 1950 tarihinde doldurdukları bir belgesel çekiminden alınmıştır. Veysel Bektaşili'ye ne derece sarıldığının henüz piyasada olan ve oğlu Bahri Şatıroğlu tarafından topluma tanıtılan Deyiş ve Samahları dinleyince daha çok farklı bir Veysel tanıyacaklardır. Aşık Veysel'le ilgili Salman Baba konusu ilk kez bu makalede bazı görüşler ortaya atılmaktadır. Bu olayların görgü tanıkları hem Sivrialan köyünde hem de Meçit köyünde yaşamaktalar. Araştırmacılar bu anlamda Veysel yazısı yazanlar bunları görmelidirler. Veysel'in gezdiği yerler konusunda da araştırmacılar yeteri kadar bilgi vermemekteler. Biz bir araştırma sırasında Eskişehir Seyit Gazi ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Seyit Sultan Süceaddin Tekkesi'ne Aşık Veysel'in çok eskilerde ziyaret ettiğine tanık olduk. Ve duvar yazılarında Fuzuli, Abdi Baba, Seyit Hasan, Faiz Baba, Dertli Baba, Edip Harabi, Mazhari, İbrahim Tennuri'nin beyitlerinin yanında Veysel'in şu beytinin duvarda yazılı olduğunu gördük. Ziyaretten muradımdır Kerem kıl bana sultan. Eşiğinden kovma beni, niyaz budur sana her an. Veysel'le birlikte adı geçen ozan ve babalar yaşadıkları yüzyılda bu büyük dergahı ziyaret ettiklerinde duvarlara dörtlüklerini yazmışlar. Veysel'in de buraya yaptığı ziyarette Süceaddin Baba'ya söylediği dörtlük, Veysel Baba'nın ne derece Bektaşi izleri taşıdığının belirtisidir. Oğlu Ahmet ve Bahri'nin ve kızı Menekşe'nin bana anlattıklarına göre Hacı Bektaş'ta bulunan Bektaşi tekkesine her yıl Aşık Veysel birkaç kez ziyaret yapar, törenlerde hep temsilci olduğunu söylediler. Ve babalarının bu tekkede konuk oluşunu orada bulunan Bektaşi evinde konuk olduğunu anlattılar. Aşık Veysel'i söyledi. Babam bizlerle sık sık sohbet ederdi. Birlikte Meçit köyünde Salman Baba türbesini ziyarete gittik. Babam bana döndü. Bak kızım, bu ziyaret ettiğimiz şahıs öyle sıradan birisi değildi. Onun bilgisi, becerisi, insani kamilliğine ulaşmak zordu. Çünkü o bir mürşitti, o yol gösterendi. Ondan çok şey öğrendik. Hem biz hem yöremiz. Ben Hakk'a yürüdüğümde vasiyetim olsun ki onun kabrini ziyaret edin. İşte Aşık Veysel'i kendi doğduğu, beslendiği topraktan, kökten koparıp onu vahilerle Cumhuriyet ozanı yapmak Türk aydınına ve Atatürkçülüğe yakışmayan bir şeydir. Onu gerçek kimliğiyle topluma sunmak, öylece Cumhuriyet ozanı olarak tanımlamak daha mantıklı olur kanısındayım. Bu makalede Veysel çalışması yapacaklara bir yol açmayı amaçladık. Sanırım bu anlamda yazı yazacak herkes Veysel'i 40 yaşından sonra vahili bir ozan yapmaz ve böylece 40 yaşı öncesinin görülmesine de fırsat bırakır. Aşık Veysel konusunda yaptığım farklı çalışmaları 7. Milletler Arası Halk Kültürü Kongresi'nde bildiri olarak sundum. Bu yazı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kongre kitapları arasında yayımlanacaktır. Buradaki farklı çalışmalar Veysel'i yetiştiren kişi ve kurumlar ve konusunda hiç bilinmeyenleri anlattım. Buna farklı bir biçimde Veysel'in ölüm yıl dönümünde yine bu dergide yayımlanmasını düşünüyorum.